Ayrım 39.
Senin durumundaki bir hastaya sorabileceğim başka sorular var mı? Cinsellikle ilgili bazı sorular sorardım hastama. Cinsel benliğine ne olduğunu sorardım ve karısınınkine. Tatmin sağlamaktan uzak olan bu durumun sonsuza kadar böyle sürmesini isteyip istemediğini sorardım. İstemiyorsa niye evlilik terapisine gitmemiş? Boşanmak mı istiyor? Yoksa mesele sırf gurur ve kibir mi? İlle de karısının gelip ayaklarına kapanmasını mı bekliyor? İyi gidiyorsun Marshall. Biraz daha eşelim mi cevapları bulmak için? Cevaplar çorap söküğü gibi geldi. Kendi söylediğine göre Marshall'ın Shirley'e karşı duyguları da Ernest'e olan duyguları gibiydi. İkisi de profesyonel ideolojisini reddederek yaralamışlardı onu. Evet, kendini incinmiş ve sevgisiz hissettiğine şüphe yoktu. Gönlünün alınmasını beklediğine de şüphe yoktu. Topyekün özür dilenmesini ve yapılanların telafi edilmesini bekliyordu Marshall. Bu sözler daha yeni çıkmıştı ki ağzından, başını iki yana sallayarak şöyle devam etti Marshall. Kalbimin ve yaralanmış gururumun söyledikleri bunlar. Aklımsa başka şey söylüyor. Ne söylüyor? Bir öğrencinin bağımsız düşünme eğilimi göstermesini kişisel bir saldırı olarak almamam gerektiğini söylüyor. Shirley kendi ilgilendiği şeylerle özgürce uğraşma hakkına sahip. Ernest de öyle. Ve senin denetiminden kurtulma hakkına da öyle mi diye sordu Carol. Ona da bir keresinde analistim hayat futbol oyunu gibi yaşadığımı söylemişti bana. Durmadan bastırıyor, markaj yapıyor, mevzi kazanmaya çalışıyor, karşımda duran herkese kendi irademi dayatıyormuşum. İşte Shirley de böyle hissetmiş olmalı. Yine de mesele sadece psikanalizi reddetmesi değil. Bu da yeterince kötü ama buna dayanabilirdim. Asıl kaldıramadığım bu sahada olabilecek en abuk sabuk cenaha kendini kaptırması. Memleketin en kuş beyinli adamlarının terapi konusunda geliştirdiği en eblehçe yaklaşımı benimsemiş olması. Bunu herkesin önünde benimle alay etmek için mahsus yaptığı ortada. Yani farklı bir yaklaşımı seçtiği için seninle alay ettiğini düşünüyorsun. Sonuç olarak sen de onunla alay ediyorsun. Ben misilleme yapmak için alay etmiyorum onunla. Gerçekten alay edilecek şeyler yapıyor. Çiçek düzenleme yoluyla terapi uygulanabileceğini düşünebiliyor musun? O kadar saçma sapan bir düşünce ki insanın nutku tutuluyor. Elini vicdanına koy da söyle Carol. Sence bu saçmalık mı değil mi? Galiba sana istediğini veremeyeceğim Marshall. Bu konuda bir şey bilmiyorum ama erkek arkadaşım Ikebana ile büyük ilgi duyuyor. Yıllardır Ikebana ile uğraşmış ve birçok bakımdan faydasını görmüş. Fayda derken neyi kastediyorsun? Yıllarca her türlü terapiyi denemiş, analiz dahil ki onun da yararı olduğuna inanıyor. Ama dediğine bakılırsa Ikebana'dan da çok şey kazanmış. Bunun nasıl olduğunu hala söylemiyorsun. Ikebana'nın endişelerinden kurtulmasını sağladığını anlatmıştı bana. İnsana dinginlik veren bir sığınakmış. Bu disiplin kendine odaklamasına yardımcı oluyor, çoğu kez ahenk ve denge duygusunu geliştiriyormuş. Dur bir düşüneyim. Başka ne demişti? Evet. Ikebana yaratıcılığını ve estetik duyarlılığını ifade imkanı veriyormuş ona. Çok çabuk yargılıyorsun Marshall. Unutma ki Ikebana kökeni yüzlerce yıl geriye uzanan çok saygıdeğer bir uğraştır. On binlerce insanın ilgilendiği bir uğraş. Ne biliyorsun ki Ikebana hakkında? İyi de Ikebana ile terapi. Hey yarabbim. Şiirle terapi duydum, müzikle terapi, dansla terapi, resimle terapi, meditasyonla terapi, masajla terapi, hepsi var. Şu son haftalarda aklını kaybetmediysen bunu bonsailerinle uğraşmanı borçlu olduğunu sen kendin söyledin. Ikebana ile terapinin de bazı hastalarda sonuç vermesi mümkün olamaz mı diye sordu Carol. Zaten Shirley de tezinde bu fikri inceliyordu galiba. Ne sonuca vardı peki? Başını iki yana sallayan Marshall bir şey demedi. Yani merak bile etmedin öyle mi diye sordu Carol. Marshall evet anlamında belli belirsiz salladı kafasını. Gözlüğünü çıkarıp uzaklara baktı. Utandığı zamanlar böyle yapardı hep. Demek ki sen Shirley'nin seninle alay ettiği hissine kapılıyorsun. Ve Shirley de Carol konuşması için işaret etti Marshall'ı. Sessizlik. Onun hissettikleri ise diye bir daha sordu Carol. İstemiyormuş gibi kulağına dayamıştı bir elini. Ona değer vermediğimi hissediyor, kendini hiçe sayılmış hissediyor diye mırıldandı Marshall. Uzun bir sessizlik, sonunda konuşan Marshall oldu. Peki Carol, kabul ediyorum. Meseleyi açıkça ortaya koydun. Onunla konuşmam lazım. Şimdi buradan nereye gidiyorum? Bence sen zaten bu sorunun cevabını biliyorsun. Cevabını bildiğin soru, soru değildir. İzleyeceğin yol açık. Çok açık görünüyor bana. Açık, açık. Senin için öyle olabilir. Ne demek istiyorsun? Söyle bana. Yardımına ihtiyacım var. Carol susuyordu. Ne yapacağımı söyle bana diye tekrarladı Marshall. Ne yapacağını bilmiyormuş numarasına yatan bir hastaya sen ne derdin? Uzatma şimdi Carol. Analist pozlarını bırak da ne yapacağımı söyle bana. Böyle bir ifade karşısında sen ne cevap verirdin? Allah kahretsin dedi Marshall. Başını iki eli arasına alıp oturduğu yerde bir ileri bir geri sallanmaya başladı. Korkunç bir canavar yarattım ben. Merhamet, merhamet, Carol, merhamet diye bir şey duydun mu hiç? Ama Carol Ernest'in tavsiyesine uyarak sıkı duruyordu. Bak yine direnç gösteriyorsun. Zamanımız değerli. Hadi Marshall, ne derdin hastana? Her zaman yaptığımı yapardım. Bu davranışına yorum getirirdim. Kendisine itaat edilsin diye delirdiğini, otorite aşkıyla tutuştuğunu, öyle ki kendi aklına kulak vermeyi reddettiğini söylerdim ona. Demek ki ne yapman gerektiğini biliyorsun. Uysalca başını salladı Marshall. Ne zaman yapacağını da. Baş sallama. Carol saatine bakıp ayağa kalktı. Net 250 dolar Marshall. Zamanımız doldu. Bugün iyi iş çıkardık. Tasajara'dan dönüşte ara beni. Len'in Tiborn'daki evinde saat sabahın ikisiydi ve Shelley pot söylemek için masaya uzanırken kendi kendine mırıldanıyordu. Dibi dibi dibi da daba daba daba. Gayet güzel kağıtlar geldiği gibi bütün gece floşler, fuller ve son derece isabetli minörler düşüşmüştü eline. Bir de Marshall'ın yaptığı saptamalar doğrultusunda numaradan renk vererek diğer oyuncuların kafasını karıştıran Shelley muazzam paralar kazanmaktaydı. Hayatta aklıma gelmezdi Shelley'de fuller olacağı diye söylendi Billy. 1000 dolar koyardım blöf yaptığını. 1000 dolar koydun ya zaten diye hatırlattı Len. Şu fiş dağlarına baksana, masanın dengesi bozulacak birazdan. Hey Shelley, neredesin? Hala orada mısın? Kulelerin arkasından göremiyorum seni. Billy cebinden cüzdanını çıkarırken son iki elde fena yedim blöfünü dedi. Bu elde de kafalayıp oyuna soktun beni. Hayırdır Shelley, ders falan mı almaya başladın? Shelley önündeki fiş dağlarını kucaklayıp kendine biraz daha yaklaştırdı, başını kaldırarak sırıttı. Tabii ya, evet, ders aldım. Senden de kaçmıyor. Şöyle oldu. Gittiğim ruh doktoru birinci sınıf bir psikanalisttir de birkaç tüyo verdi bana. Her hafta divanını sırtlanıp Avocado Joe'ya geliyor. İşte böyle dedi Carol. Dün gece rüyamda ikimizi gördüm. Yatağın kenarına oturmuştuk. Sonra kirli çoraplarımızla ayakkabılarımızı çıkardık ve ayaklarımız birbirine değecek şekilde yüz yüze oturduk. Yere bakınca ayakkabılarımızın derilerinin de birbirine değdiğini gördüm. Çok saçma. Ayakkabı derisine göndendiğini düşündüm o an. Rüyaya hakim olan havayı hissedebiliyor musun diye sordu Ernest. Pozitif, sevinç dolu ama biraz da ürkütücü. İkimiz çıplak ayaklarımız birbirine değerek oturuyoruz. Ayakkabılarımızın gönleri de değiyor. Ne diyor bu rüya? Zihnini çağrışıma bırak. İkimizin yan yana otururken düşün. Terapiyi düşün. Terapiyi düşününce müvekkilim geliyor aklıma. Şehir dışına gitti. Ve diyerek açıklama bekledi Ernest. Evet, müvekkilimin arkasına saklanıyordum. Artık oradan çıkmanın zamanı. Şimdi kendime bakmam lazım. Ve düşüncelerini serbestçe akmaya bırak Carol'in. Sanki yeni başlıyormuşum gibi iyi tavsiyeler verdin. Biliyor musun, müvekkilimle ilgili olarak çok iyi tavsiyelerde bulundun. Müthiş iyi. Ve onun nasıl ilerleme kaydettiğini görünce imrendim. Kendim için iyi bir şeyler yapmak istiyorum artık. Buna ihtiyacım var. Sana Jess'ten bahsetsem iyi olacak. Son zamanlarda görüştüğüm biri. Ona yaklaştıkça sorunlar yüzeye çıktı. Benim de iyi bir şeyler yaşayabileceğime inanamıyordum. Sana güvenmeye başladım. Her sınavı geçtin ama ürkütücü de işte. Nedenini tam bilemiyorum. Evet, biliyorum. Yine de söyleyemeyeceğim şimdilik. Belki senin yerine rüya söylüyor Carol. Baksana rüyada olanlara. Anlayamıyorum. Ayaklar ve ayakkabılar değiyor. Ve buna gön deniyor. Bence rüyanda ifade bulan istek gönüllerimizin birbirine değmesi. Gönül. Gön eksik kalmış. Gönlerin değmesi yetmiyor. Gönül olacak. Ay çok hoş. Gön değil, gönül. Ernest, sana biraz şans tanınınca çok zeki olabiliyorsun. Gönüllerin birbirine değmesi. Evet, bu daha iyi oldu. Evet evet, rüyanın anlamı bu. Artık işe başlama zamanı. Yeni bir başlangıç. Burada temel kural dürüstlük, değil mi? Ernest başıyla onayladı. Hiçbir şey birbirimize karşı dürüst olmamızdan daha önemli değil. Ve burada her şeyi anlatabilirim, değil mi? Dürüst olduğum müddetçe her şey. Elbette. O zaman sana bir itirafta bulunacağım dedi Carol. Ernest cesaret verircesine salladı başını. Hazır mısın Ernest? Yine başını salladı. Emin misin Ernest? Ernest bilgiç bir edayla gülümsedi ve biraz da kendini beğenmiş bir edayla. Hep Caroline'in bazı şeyleri kendine saklamakta olduğundan kuşkulanmıştı zaten. Not defterini çıkarttı, rahat bir tavırla geriye yaslandı ve dedi ki, hakikate daima hazırım. Kitabın sonu, 29 Ocak 2000.